Ayrım 2. Şuradan buradan. Fahrettin Akıcı. Sayfa 12. Televizyonlar filmleri yozlaştırdı. Nerede o eski filmler? Bunu sinema yazımda yazacağım. Şimdiki filmler toplumu ters yönde etkiledi. Bunun sorumluluğunu TV sahipleri ne güzel başka tarafa yönlendiriyorlar. Müzik programları ise birkaç tane zengin olmuş ve müzik yapan şarkıcıların eline geçti. Spor programlarından memnunum, yalnız programa çıkan %80 zavallılardan memnun değilim. Onları buralara getirenlere de hayret ediyorum. Ama onlar buralara torpille geliyorlarmış. Bu da TV'de Ali Şen tarafından açıklandı. Zaten ben tahmin ediyordum. Çünkü çoğu saçmalıyor. Bu kanaate nereden vardın diyeceksiniz. Çoğu profesyonel olmak üzere amatör futbolcular da dahil onları imtihan ettim. Kural ve futbol bilgileri sıfır. Bunların birisini sorgularken yanımda Mehmet Aydoğmuş da vardı. Programlardan tek tek bahsetmek bu kadar yeter. Çünkü buraya kadar yaptığımız eleştiriler yeter. Çözüm üretmek lazım. Çözüm için burada biraz demokratlıktan vazgeçip TRT'ye döneceksin. TRT'yi 5 kanala çıkarıp yayınlara devam edeceksin. Yukarıda medyanın yalanlarından bahsettim. Gazeteleri her gün karıştırırsan zaten ispat edilir. Fakat şimdi yazacağım örnek çok daha çarpıcı. Sinan Şamil Sam'ın maçını bütün medya grupları 19.45'te dedi ve yanında hiçbir açıklama yapmadı. Tamamen yalan oldu ve maç 12'ye sarktı. Başka maçlar var, ondan sonra vereceğiz bile demediler. Bu masum bir yalan grubuna bile girmemeli. 5 Temmuz 2007 akşamı haberlerde bir kanalda Demet Akalın, Sibel Can, Gülben Ergen ve Betek Dinçöz en az 10 dakika haber olarak verildi. Bunu çoğu kanallar yapıyor. Ama tabii ki yapmayan kanallar da var. Kardeşim bunlar kim? Ben bu haberleri öğrensem ne olacak? Doğru dürüst haber verin. İnsanlarımızı da kendinize benzetmişsiniz. Bazı TV programlarında oturumu yöneten ikide bir araya giriyor ve karşısındakini konuşturmuyor. Belki de adamların anlatacağı şeyleri unutturuyor. Madem sen konuşacaksın, o zaman kimseyi çağırma ve bol bol konuş. Ukala adamlar sanki bir şey biliyorlar. İki yazı okuyup oraya çıkıyorlar. Bu konuda zaten her halinden belli oluyor. Yalnız bu konuda Hulki Cevizoğlu biraz iyi. Aynı zamanda da çok okuyup oraya çıkıyor. 17 Mayıs 2008 tarihli medyadaki habere göre Pendik Belediyesi okur yazar oranını arttırmak için öğrencilere taş plak dinletiyormuş. Ya böyle bir şeyi nasıl haber yaparsın? Taş plak dinlemekle okur yazar oranının arttığı nerede görülmüş? Ben bu medyaya ne söyleyeyim? Bunları kimse yönetmiyor mu? Yoksa bir sürü cahil buralara torpille mi dolduruldu? Aynı yazıyı yukarıda da yazdım. 23 sene Hacettepe'de çalıştım. Böyleleri çıksa aynen Yemen'e sürülürdü. Ben bunları görünce diyorum ki bizim döner sermaye, yan kuruluşları ve matbaa, hele ki matbaa, Türkiye'de düzgün çalışan birinci kurumdur. Sizlere ithaf olunur Sayın Tayyip Erdoğan. Sizler böyle bir gösterin, ben iki bileğimi de kökünden keseyim. Ya siz gösteremezseniz ne yapacaksınız? Vakit gazetesi her şeyi ama her şeyi yazıyor. Diğer sağcı gazetelerin hepsi yağ çekiyor. TV medyası 2008'in 5. ayındaki haberine göre önce mahkeme var diyor, sonra da belediye engelliyor diyor. Bu yalan ve şaşırtmalı haberler kırla gidiyor. Her gün ya sağ TV ya da sol TV bunu hep yapıyor. Fatih Altaylı, Mehmet Ali Birant, Reha Muhtar ve bazılarına çok kızıyorum. Reha Muhtar hatta bir programda çaktırmadan viski içti. Bunlar üç kelimeyi bir araya getirip konuşuyorlar diye oralara getirilmemeli. Bunlara nasıl sabrediliyor bilemiyorum. İleriki yüzyıllarda bu konular da halledilecek. Bak Ali Kırca, Uğur Dündar ve bazılarına bir şey diyor muyum? Hem güzel program yapıyorlar hem de gelenleri konuşturuyorlar. Yukarıdaki gıcık şahıslar benim sözümü kesecekler, ben onlara neler yaparım. Mankenler ve şarkıcılar. Ben başta da belirttiğim gibi her türlü özgürlüğü kabul ediyorum. Yalnız Cumhuriyet'in bize verdiği nimetleri de belirli kriterlere uydurmamız gerekiyor. Her alanda eğitimi kabul ediyorum. Mankenlerimiz kendi alanlarındaki eğitimlerini iyi alıyorlar bana göre. Yalnız sosyal problemleri, mali ve emeklilik problemleri olabilir. Bu Bunu da bir araya gelip kuracakları kuruluşlarla halledebilirler. Eğitim konusuna gelince, Oxford vardı da biz mi okumadık diyorlar. Bu boş söylenmiş bir laf. İnsan istese eğer sonradan gazete, kitap, dergi okuyup televizyon seyredebiliyor. Kendini yetiştirmemesi mümkün değil. Ama en basit bir soruya bile cevap veremiyorlar. Bu eğitim konusu şarkıcılarda da aynı. Bir günde meşhur olan şarkıcılar var bir de. Bu şarkıcıların eğitimine karşı çıkmama rağmen hak da veriyorum aslında. Kötü şarkı ve besteye rağmen bunları dinleyenler suçlu bence. Dinleme kardeşim, bir de yazık para veriyorsun. Türk milleti işte böyle gördü mü hemen atlıyor, sonra da alışkanlık yapıyor. Gelelim evlilik konusuna. Mankenler ve şarkıcılar 100.000 yıllık geleneği çiğneyip 15 günde bir sevgili değiştirip buna flört diyorlar. Piyasaya çıkıp arkadaşlık yapıyoruz diyorlar ama evlenmek için yapılan arkadaşlık değil bu. Niyetleri başka. Bu yeni yüzyılımızın adeti. İleriki yüzyıllarda bu daha da kötüleşecek. Bazı insanlarımızın da birden fazla evlilik yapmasıyla ve bu yukarıdaki anlattıklarımla bir araya gelince nesep kavramı sekteye uğrayacak. Mute nikahı eskiden savaşlar çok olduğundan bir gereksinme olarak ortaya çıkmıştı. Sonradan ortadan kaldırıldı. Şimdi bunu aynen mankenler ve şarkıcılar da uyguluyor. Çoğu zaman çıkar evliliği yapıyorlar. Bunun sakıncaları şimdi görüldüğü gibi ileride de artabilir. Mankenler ve şarkıcılar TV'lerin reyting hasılığından çok fazla program yapıyorlar. Bunların uygun olanlarına ben de karşı çıkmıyorum. Medya yazımda da bahsettiğim gibi bunun da cılkını çıkardılar. Şarkıcıların ben iki alanda eğitimli olmalarını istiyorum. Eğitimsiz bir şarkıcının şarkısı iyiyse, yani kulağa hoş geliyorsa, beste güzel, ses de güzelse dinlenir. Yalnız yine de eğitim şart. Yani yapılan iyi şarkıya kötü diyemem. Sağcı şarkıcı, solcu şarkıcı ya da yabancı şarkıcı diye ayırmam. Çünkü müzik evrenseldir. Bu da TV'de Zülfü Livaneli ve Erol Büyükburç başta olmak üzere çeşitli şarkıcılar tarafından açıklandı. Yine aynı şekilde şarkıları dini açıdan hiç mi hiç yorumlamıyorum. Çünkü beğeniyorum. Güzel olan her şey güzeldir. Bu kanıyı değiştiremezsin. Bu dini açıdan günahtır diyemezsin. Çünkü her şeyin bir bedeli vardır. Burada tekrar bahsetmek istiyorum. Görgüsüz şarkıcılar her alanda var. Paraya sahip olunca da görgüsüzlükleri meydana çıkıyor. İlk önce 1-2-3 eş değiştiren bile var. Hal ve hareketleri değişiyor, belirli hakları yok mu? Ama yukarıda da yazdığım gibi çok abartıyorlar. 60, 70 ve 80'li yılların şarkıları şimdi slow oldu. Bu şarkılar Türk ve yabancı olmak üzere 1000 tane civarındadır. Onlarda duygu, beste, güzel ses ve de kulağa hoş gelme vardı. Bunlardan dörtte birini çaldırmama rağmen çoğuna hala sahibim. Ankara'daki şarkıcılık çevrem durumu şöyle izah ediyor. Duyguyu öldürdüler diyorlar. Kendilerine hak verdim. Türk ve yabancı şarkılardaki duyguyu öldürdüler. Lafı gelmişken bu slow şarkılarla ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. Kumru'da Recep Uysal adında eski aile dostumuzun oğlu bir arkadaşım var. Ona ben eski slowları severim dedim. Bir şarkıcının 6-7 bestesi hoşuma gider dedim. Bana o 6 parçayı buldu ve çaldı. Bu kadar tesadüf olamaz. Bu Recep arkadaşım slovlar konusunda Kumru'da geliştirmiş kendisini. Bir de bundan 7-8 sene önceydi. Bir gece Kumru radyosunda, daha sonra Fatsa'ya taşınmıştı, bir slov parça istedim. Radyo evi müdürü olmuş o şahıs bana slov ne dedi. Bir de benimle dalga geçmeye çalıştı. Cahilliğine verip hiç üzerine gitmedim. Benim eşimin eski hit parçalardan oluşan neredeyse 100 plağı, yüzlerce kasetimiz vardır. Türk slovlardan hepsinin sözlerini bilir. Yabancı slovların müziğini ve başından epeyce sözünü bilir. Bana gelince ben 25-30 yaşıma kadar sözleri ezberledim. 30 yaşımdan sonra ise bütün şarkıların ve slovların müziğini dinlemekle yetindim. Sizlere eskilerden ve yenilerden birden fazla çok beğenilen şarkıları olan şarkıcıları yazayım. Tarkan, Barış Manço, Cem Karaca, Ajda Pekkan, Modern Talking, Abba, İbrahim Tatlıses, Zeki Müren, Edip Akbayram, Erol Büyükburç, Elvis Presley ve Zülfü Livaneli. Müziğin kitabını bana göre Zülfü Livaneli ve Erol Büyükburç yazmışlardır. Eski şarkıcılardan Cem Karaca'ya gelince, sesi güzel değildi ama besteleri en az 30 beste çok güzeldi. Onun için dinlerdim. Yeni şarkıcıları da bu kategorilerde dinlerim. Şarkıcıları dinlemek yaşla ve kültürle ilgilidir. Küçük yaşta hepimiz her türlü besteyi ve türü dinleriz. Yaş ilerleyince zamanla bu türler değişir, zevkler değişir. Bir de kültür, yani ana etkeni olan varoşlar genellikle türkü ve arabesk dinler. Genel kanım 100 sene sonra bu eksi yönde değişecek. Herkes müzik türünü 100 sene sonra değiştirecek. Benim ateist ve solcu arkadaşım RK ile halk oyunları, halk dansları konusunda tartışmamız olmuştu. Halk dansları konusunda benim fikrimi sonradan kabul etmişti. Kabul etmeyen çok arkadaşı vardı. Onlara da karşı çıkardı. Müzik insanda çeşitli duygular uyandırır. Mesela insan hareketli müzik dinlerken neredeyse her yeri hareketlenir, neşelenir. Bence ileride herkes bu müziğe alışacak. Ya da insan türkü, ona yakın müzikleri dinlerken iki elini şakağına koyup dinler, içlenir. Ben Ferdi Tayfur'un parçasını çok severim. Neden sevdiğimi bilemem ama. Fakat o parçayı dinleyince derinlere dalarım. Ferdi'nin yine diğer şarkılarından 3-5 tanesini çok severim. Yalnız bazı şarkıcılardan ihtiyar olanlar hala program peşindeler, televizyona çıkma derdindeler. Kardeşim yeter artık kazandığın, git evinde otur. Çık ama arada bir. Bu hakkını kimse elinden alamaz sonuçta. Sinema. Sinemaya 6 yaşımda Ahmet Aksoy'un sinemasında gitmeye başladım. O zamanlarda Efe filmleri, Turhan Seyfioğlu'nun, Turgut Özatay'ın filmleri, tarihi filmler ve diğer filmleri izlerdik. Daha sonraları Samsun'da çok film seyrettim ve kara borsacılık yaptım. Kara borsacılık yaparken okulu ihmal ettiğimden dolayı babamın amcası beni yakalattı. Sinemada bana göre birinci ve ikinci sırada olan artistler vardır. Burada Cüneyt Arkın birinci, Yılmaz Güney ise ikincidir. Cüneyt Arkın yaklaşık 500 film çevirmiş ve bunun 400'e yakınını izlemişimdir. Yılmaz Güney'in de öyle bütün filmlerini izlemişimdir. Sinemada milliyetçilik yapan birçok akrabam ve arkadaşım vardır. Bunlar illa Kadir İnanır derler. Neymiş Kadir İnanır çok sert bakıyormuş. Bu artist çok sert bakıyor, benim hemşerim diye birinci sıraya çıkamaz. Kadir İnanır bana göre üçüncü sıraya bile çıkamaz. Çok genç kesimde bile Cüneyt Arkın'ı benim sevdiğim özelliklerden dolayı seven gençlere dahi rastladım. Ben aktörün rol yapabilme kabiliyetine bakarım aslında, ona göre değerlendiririm. Burada gelmişken Cüneyt Arkın'ın zor filmlerinde yaptığı hareketleri sayayım. Birincisi ata çok iyi, her şekilde yan ve atlayarak binmesi. Araba sahnelerinde yine zor, motosiklet sahnelerinde en zorunu gerçekleştirmesi. Eve tırmanma sahneleri, geriye ve öne doğru parende atması. Dövüş sahnelerinde karate dersi aldığını göstermesi ve çok başarılı şekilde yapması. Tarihi film ve aşk sahnelerinde başarılı olması. Japon artistlerinden hatta en iyilerinden hakaretler görüyoruz. Cüneyt Arkın aynısını yapınca dudak büküyoruz. Oysa diğerlerinden en iyisini yapıyor. Yine Cüneyt Arkın'ın ata binme konusu her zaman olay olmuştur. Samsun'daki bir akrabama ithaf olunur. Cüneyt Arkın İtalyan sirklerinde çalışırken ata binme konusunda ustalaşmış, ata yan, yere basıp zıplayarak ayrıca iki at arasında binmeyi öğrenmiştir. Filmlerindeki bu sahneler gerçektir. Var mı bunları yapabilen başka aktör, başka delikanlı? Bir gün CTV kanalında kardeşimle beraber Cüneyt'i izledik. Ne zorluklar altında o filmi çekmişler. Çoğu zaman su bulamamışlar, bir sürü olumsuzluklarla karşılaşmışlar. Figüranlarda dahil olmak üzere koşulları çok ağırmış. Cüneyt Arkın karate dersi alarak filmlerinde de bundan yararlanarak rol almıştır. Ama bazı oyuncular gerçekten çok komik dövüş sahneleri çevirdiler. Mesela Kadir İnanır. Türkan Şoray da çevirdiği bir filmi var. Oradaki dövüş sahnesine katıla katıla gülersiniz. Çünkü seyirci her zaman gerçek, gerçeğe yakın sahneler sever ve oyuncudan estetik ister. Cüneyt Arkın yukarıda da belirttiğim gibi yaklaşık 10 dalda eğitim almış ve sinemaya öyle girmiştir. Yani işin hakkını verdi. Bu bizim için sinema adına övünç kaynağı olmalı, övgü ile anılmalı. Çoğu oyuncular yeşili, siyaseti düşünerek sinema yaptılar. Halk için bir şey yapmadılar. Bu artistlerin trilyonları var. 500 film çevirmiş olan Cüneyt'in parası nerede? Oynadığı filmlerde dublör bile kullanmazdı. Bunu filmde beraber rol aldığı figüranlar TV'de açıkladı. Aynı zamanda yönetmenler de söylediler. Cüneyt Arkın'ın yaptığı filmler John Arkın, Steve Arkın diye İtalyan sinemalarında gösterilmiştir. Aynı zamanda tarihi filmlerde de çok başarılı olan Cüneyt Arkın'ın filmleri İran'da da çok izlenmiştir. İran'da eskiden çok savaşlarımız olmuştur. Yine İran'da ve diğer Arap ülkelerinde Fahrettin Arkın adı altında bütün filmleri oynamıştır. Ayrıca filmlerde filmin müziği de çok önemlidir. Mesela Cüneyt Arkın'ın kendi filmlerine özel iki güzel müziği vardır ve bunlar harikadır. Kısacası bana göre Cüneyt Arkın'ın aşk, macera, sosyal içerikli ve siyasi filmleri Türk sinemasına büyük katkıda bulunmuştur. Cüneyt Arkın'ın yaklaşık 50 sosyal içerikli filmi vardır. Yalnız bunların hiçbiri dereceye girememiştir. Bunu da oğlum Cem Akıcı'nın yıllar önce aldığı sinema kitabından okumuştuk. Sinema solcuların elinde olduğundan Cüneyt Arkın'a böyle bir derece verilmemişti. Gelelim Yılmaz Güney'e. Yılmaz Güney'in filmlerini sanırım gençlerimiz çok bilmez, onu seyreden bilir. Ödüllü birçok güzel filmi vardır. Bunların dışında Kadir İnanır, Ayhan Işık, Ediz Un, Tarık Akan, Kartal Tibet, Sadri Alışık, Şener Şen, Kemal Sunal, Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik, Gülşen Bubikoğlu, Ekrem Bora, İzzet Günay, Zeynep Değirmencioğlu yani Ayşecik, Ömercik, ayrıca Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit'in kızını, Tanju Korel'in kızını başarılı ve doğru düzgün buluyorum. 1980'li yıllara kadar kovboy filmleri çok meşhurdu ve seyircisi de fazlaydı. Kovboy filmlerinde kanun silahla sağlanırdı ve genellikle anne baba ve eşin intikamı alınırdı. Yine aynı yıllarda aşk filmleri revaçtaydı. Şimdi bu filmler Amerika ve Avrupa'da çok seviliyormuş. 80'li yıllara kadar aşk filmlerinde çoğu zaman 120-90-120'lik vücuda sahip olan kadın artistler rol alıyordu. Başka da bir özellikleri yoktu. Yine ayrıca 50'li yıllarda güzel ve yakışıklı sinema oyuncusu bulunamıyormuş. Yakaladıkları insana başrol veriyorlarmış. 1970'li yıllardan sonra Ses ve Hayat dergisi düzenlemiş olduğu yarışmada hem yakışıklı hem güzel hem de iyi rol yapabilen oyuncular seçilmiş ve Türk sinemasına kazandırılmıştır. Sinemada senelerce Aşk, Ağa, Berdel, Töre Cinayetleri, tarihi ve sosyal içerikli filmler seyrettik. Ama artık sinemada Doğu'nun Ağası, Berdel, Töre Cinayetleri vesaire gibi filmleri seyretmek istemiyorum. Amerikan ya da Avrupalı filmler seyretmek istiyorum. Sonuçta 21. yüzyıla girdik. Artık eline şeker verip kandırılma dönemlerini çoktan geçtik. 1968'li yıllarda Kennedy ile ilgili film yapılmıştı. O zaman bu filmler çok güzeldi ve sinemada da seyircisi çok fazlaydı. Ben de bu film için 100 bilet almıştım ve kara borsa yapmıştım. Biletleri sattıktan sonra ben de izliyordum. Piyasaya çıkacak olan filmler ilk önce Adana'da izleniyormuş. Orada çok beğenilir. İlgi görürse diğer illerde de gösterime girermiş. Bu konu Aydemir Akbaş'ın da katıldığı bir programda açıklanmıştı. Eskiden Türk de yabancı filmler de çok güzeldi. Şimdi bilim kurgu ve aksiyon var sadece. Hele şimdi bir Recep İvedik filmi varmış. 10 dakika izledim ve hiç gülünecek bir şey bulamadım. Ve bu film rekor kırmış. Türkiye'de çok izlenmiş. Yeni neslimiz bu konuda da hatalı bana göre. Neye güleceklerini bilemiyorlar demek ki. Mesela önemli filmlerden Killing yeniden çevrilecekmiş. Killing İstanbul'da yaklaşık 20-25 yaşında 10 bayana bir de yaşlı bayana soruldu ve kimse bilememiş. Eski yabancı filmlerden bazılarının ismini vermek istiyorum. Bunlar 1. Cowboy filmleri, 2. 007 James Bond filmleri, 3. Harrison Ford Indiana Jones filmleri, 4. Tatlı ve Sert dizileri, 5. Ben Hur, 6. 10 Emir, 7. Roma ile ilgili filmler, 8. Spartacus filmleri, 9. Herkül ve diğer Herkülvari filmler, 10. Kennedy'nin ölümü ile ilgili filmler, 11. Mafya filmleri, yani Borsalino gibi, 12 Baba 1-2-3, 13 Casablanca, 14 Kızılderilileri anlatan filmler, 15 Siyah Beyaz Kavgası filmler, 16 Ömer Muhtar, 17 Müslümanlığın Doğuşu, Mesaj, 18 Birinci Dünya Savaşı filmleri, 19 İkinci Dünya Savaşı filmleri, 20 İlk Kan 1-2-3-4 ve 5, 21 Stallone'nin Back... (gülüyor) 21 Stallone'nin boks filmleri, 22 Amerikan savaş filmleri, 23 Vietnam savaş filmleri, 24 Talas Bulba, 25 Bruce Willis'in filmleri, 26 King Kong, 27 King Kong tipi Japon filmleri, 28 Tango ve Cash, 29 Louis de Funès filmleri, 30 Fantoma, 31 Yavru ile Katip, 32 Sonsuz Ölüm, 33 Jim Brown filmleri, 34 Sidney Poitier, 35 Terence Hill Bud Spencer filmleri, 36 Rock Hudson, 37 Glenn Ford, 38 Bo Derek, 39 Raquel Welch, 40 Humphrey Bogart, 41 James Dean, 42 Gregory Peck, 43 Anthony Quinn, 44 Yul Brynner, 45 Elizabeth Taylor, 46 Sophia Loren, 47 Ursula Andress, 48 Brigitte Bardot, 49 Robert Redford, 50 Alain Delon, 51 Montgomery Wood, 52 Jean-Paul Belmondo, 53 John Wayne, 54 David Carradine, 55 Dustin Hoffman, 56 Paul Newman, 57 Arsène Lupin, 58 Burt Lancaster, 59 Franco Nero. Tiyatro konusuna gelince, beni tiyatroya Yaşar Kurtçullu, yani eniştem, götürüp alıştırdı. Sonraları evlenene kadar kendim arkadaşlarımla, evlendikten sonra ise eşim ve kayınvalidem ile beraber çok giderdik. Erkekler ve kadınlar. Diğer bahislerde olduğu gibi bu konuya da değişik bir perspektiften bakacağım. Bizim kadın ve erkeklerimiz son 30 senede şu 4 konuda geri kaldıkları için kötü verim verdiler ve kötü yetiştiler. 1. Dinin son 400 yıldır iyi anlatılamaması, yani iyi eğitim verilememesi. 2. Milli eğitimin kötü olması. 3. Yazılı medya. 4. Görsel medya. Yukarıda yazdığım 4 konu son 30 senedir hiç ileri gidemedi. Yetişen erişkin nesil kötü verim verdi. Temel olarak erkeklerin gençliklerini iyi geçirmelerini istiyorum ben. Çünkü ileride orta halli veya zengin olmaları durumunda %90'ı neredeyse yoldan çıkıyorlar ve bu zamana kadar da yoldan çıktılar. Meşhur şarkıcılarımız, futbolcularımız, mankenlerimiz, erkek ya da kadın, artistlerimiz, meşhur yazılı ve görsel medyamızdakiler ve zengin tüccarlarımızın küçüklüğü zorluk içinde geçmişse eğer yoldan çıkmışlardır. Bunun oranı ise %90'dır. Evlendikten sonra zina yapan çok arkadaşım vardı benim. Böyle çok insanlar tanıdım. Bunun için sağcı olmak, solcu ya da ateist olmak fark etmiyor. Çünkü ben bunların her birine şahit oldum. Gençliğimde DY ile Ankara'da beraber çeşitli kulüplerde çay partileri düzenlerdik. Bu partilere sadece Hacettepe değil, çeşitli kurumlardan da gençleri davet eder getirirdik. Bu partilere gelen gençlerin %20'sinin zina yaptığına, geri kalanlarının ise aşk oyunları oynadığına şahit oldum. Çevremdeki okullarda ve diğer yerlerde gözlem yaptım. Gençler aşk yapıyor, eroin kullanıyor ve sigara içiyor. Hatta Kurtuluş Lisesi'ndeki bir bayan hocanın bunları teyit ettiğine şahit oldum. Aynı hocamız bunun devamlı olarak arttığını ve artık baş edemediklerini anlattı. Artistlerden de biliyorum. Mesela Cüneyt Arkın bu konuda dürüst davrananlardan birisidir. Cüneyt Arkın'a aşık olan dolu bayan vardı o dönemlerde. Onlarla arkadaşlık edip aşk yaşayabilirdi. Kendisini bir kişiye adadı ve sadık kaldı, yoldan çıkmadı. Bir insan evlendikten sonra zina yapmamalı. İnsan doğrucu ve dürüst olmalı. Bunu çevrene ve aile fertlerine gösterirsen eğer karlı çıkarsın. Ben kendimi bildim bileli yukarıdaki dediklerimi uyguladığımdan dolayı kızım ve oğlum iyi yetişti. Kızım muhafazakar solculardan ve benim anlattıklarıma sonuna kadar inanır. Eşim sağcılık ve solculuk konusunda değil ama din konusu açıldı mı benden ve Yaşar Nuri Öztürk'ten başkasına inanmaz. Bunu söyleyen kendisi. 1970'li yılları yaşayamayan oğlum ve kızım bu konuda senden başkasının anlattıklarına inanmam derler. Neyse biz konumuza dönelim. Konunun başındaki 4 konuya tekrar değinmek istiyorum. Bu 4 kurumun içinde Diyanet'i ayrı tutuyorum. Diğer 3 kurum kötüye doğru gidiyor. Diyanet iyi verimler veriyor ama bizim Türk milletine Müslümanlık yakışmıyor. Çünkü cuma namazı ve oruç haricinde diğer iyiliklerin hiçbirini yapmıyoruz. Bu üç kurum ve din ileriki 100 senede daha da kötü duruma gidecek. Dini konuda bizi geçecek bir ülke olacak, bunu başka konularda yazacağım. Birden son 30 senedeki bozulmalardan bahsettim. Sanki bundan önce iyi miydik? 30 sene önceleri de kötü huylar vardı, fakat oran bu kadar değildi. Fakat ileride niye artacak diyorum? Çünkü bu iktidarlar, bu yolsuzluklar var oldukça Türkiye iyiye gidemez. İyiye gidecek diyen din alimlerimiz var. Onları başka bir konuda anlatacağım. İyiye gitmesi için görsel medyamız ne yapıyor? Ona başka bir konuda değinmiştim. Görsel medyamız ne yazık ki başkalarının elinde. Onlar da habire ne kötülükler varsa onları empoze ettiriyorlar insanlara. Bazı aydınlarımız da niye yoldan çıkıyor bu insanlar diye sorguluyorlar, cahilce konuşuyorlar. Bu aydınlarımızın %70'i cahil, her türlü kitabı okumamış insanlar. Ben her kitabı okudum hemen hemen, Aydınlık, Dev Genç ve bir sürü sol kitabı. Geri kalan aydınlarımız ise bir nevi ajandır. Böyle yazmak zorundadırlar. Aydınlarımıza söylüyorum, ben nice sağ yanlı kitap okudum. Acaba bunlar doğru mu diye antisini okudum, sordum, sorguladım. Böyle böyle gerçeği buldum. Bazı kitapların abartı olduğunu anladım. Buradan ben kazançlı çıktım çünkü doğruyu öğrendim. Erkeklerimiz ve kadınlarımız ne yazık ki yanlış yola sapıyorlar. Peki bundan nasıl kurtulurlar? Tabii ki okumakla. Bizim toplumumuz az, pardon, hiç okumadığından bu da mümkün olmayacak gibi görünüyor. 100 sene de geçse biz bu seviyeyi yükseltemeyeceğiz gibi. Niye biz bu yollara saptık? Bu bir Siyonist oyunudur ve Fransa menşeilidir. Atatürk'ün kemikleri sızlıyor. Her şeyi batıdan alın demedi Atatürk. Fakat biz Türk milletiyiz, her şeyi batıdan almaya başladık. Öyleyse Abdülhamit'in dediği gibi o zaman batın. Burada Siyonistleri biraz yerdim. Bunun sebebi birinci Siyonistler ne yapmışlar da kovulmuşlar İspanya'dan, ikincisi ise kavgamı okuyun ya da öğrenmeye çalışın okuyanlardan. Kavgamla ilgili yeri gelmişken yakın bir zamanda basında kavgamı okuyanlara karşı yazılar yazıldı. Ey aydınlarımız, hiçbir kitap zararlı değildir. Zararlı olan boş beyinlerdir. Sizlere yeri gelmişken kitaplarla ilgili bir örnek vereyim. 1977 yıllarında Cumhuriyet Dergisi'nde bir yazıya rastladım. Timur Danişment'te bir kütüphaneyi yakmasaymış, medeniyet 1000 sene daha ileriye gidermiş. Demek ki böylece kitabın önemi bir kez daha kanıtlanmıştır. Danişment Kütüphanesi başta dini kitaplar olmak üzere eski alimlerin her türlü kitabı mevcuttu. Timur'un bu kütüphaneyi yakmasıyla ilmi konularda dünyanın medeniyet yolundaki büyük bir sermayesi yok olmuştur. Bu da bütün insanlık için büyük bir kayıptır. Yine kadınlarımıza ve erkeklerimize gelince, erkeklerimizin %98'i çapkındır. Çapkınlık işlerinde vardır. Çoğu da zina yaparlar. Kadınlarımıza nazaran daha fazla yoldan çıkmışlardır. Erkeklerin aldatmasıyla ilgili arkadaşım Selahattin Ata bunun tam tersini savunarak çok fazla aldatmıyorlar dedi. Oysa S.E., Keko, M.A., A.Y., B.A., U.I., I.B. ki bu şahısların kimi orta yaşlı, kimisi fazla yaşlı, gözü toprakta ama bu konuda affetmeyiz diyorlar ve aldatma konusunda meyilliler, kendilerine o hakkı buluyorlar. Bir de dul kadınlar hakkındaki fikirleri de pek parlak değil. Oysa benim çevremde en az 5 dul kadın var ve çoğu da genç yaşta dul kalmalarına rağmen hayatlarını güzelce devam ettiriyorlar. Kadınlarımıza gelince bu oran 10-15 yıl önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne göre 1/3 oranındadır. Şimdi belki de daha da artmıştır. Çok evlilik konusunda ise iyi bir şey olduğu illaki söylenemez. Haydi bu konuda sağcılar haksız. Peki solculara ne demeli? Solcu kardeşlerimiz bu konuda da doğru kaynak okuyup doğruları yazsalar, bu konu dinen de yasaktır. Bir de kadınlarımızı dövme konusu var. Bu oran Türkiye'de çok yüksek seviyede. Benim de tanıdığım arkadaşlarım var eşlerini döven. 2007 yılının 3. ayında üniversitelerde yapılan anket ise çok ürkütücüdür. Çünkü çoğu kadın eşinden dayak yediğini, yine aynı şekilde erkekler de dövmeye meyilli olduğunu söylemişlerdir. Oysa cennet analarımızın ayakları altındadır. Bu nedenle onlara çok fazla değer vermeliyiz. Dinimizde erkeklerle ilgili söylenen güzel sözler de vardır. Yalnız kadınlarımız kadar değerli oldukları söylenemez. Bazı kadınlarımız hala 2007 yılında erkekliğinin ayaklarını yıkıyor, çorabını giydiriyor. Etmeyin, eylemeyin. 2008 yılındayız. Kendinize gelin. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 23.